Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, burası Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik sevgili dinleyiciler. RSFM'desiniz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyoruz sizlere ve Twitter'da günaydın Sputnik bekleriz. Yeni ayı açıyoruz. 1 Ekim bugün. Huzur dolu, keyif dolu bir ay. Bir perşembe sabahı diliyorum. Buna ihtiyaç var. Masada Onur Er var. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Günaydın Türkiye'de. İlk durak normalde Ankara'dır ama bugün Ahmet Hakan'la başlıyor. Sabahın ilk haberiydi, aynı zamanda tabii flash haber olarak da ekranlara düştü. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan İstanbul'da evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı sevgili dinleyiciler. Zaten bu saldırı adeta ben geliyorum diyordu. Saldırıda yaralandı, hatta vücudunda kırıklar var. Bu şekilde hastaneye kaldırıldı. Hemen Nişantaşı'nda bir hastaneye kaldırılıyor ve müdahalesi yapılıyor Ahmet Hakan'ın. Neyse ki hayati tehlikesi yok. Burnunda ve kaburgasında ise kırıklar olduğu tespit edilmiş durumda. Tabii saldırının ardından olay belki daha fazla büyüdü. Hemen polis inceleme başlattı. Saldırganların kullandığı otomobil olaydan sonra terk edilmiş bir halde bulundu ve polisin ulaştığı araç sahibi, aracımı kardeşime vermiştim diye ifade vermiş vaziyette. İki kişi gözaltına alındı ve aranan bir kişinin olduğunu da özellikle belirtelim. Acaba Cem Küçük bu haberi ne şekilde, nasıl bir ruh haliyle takip ediyordur ama ilk saatlerden, olayın hemen ardından ilk saatlerden itibaren özellikle Hürriyet grubundan, Aydın Doğan grubundan çok ciddi tepkilerin geldiğinin de altını çizelim. İlerleyen bölümlerde bu tepkileri sizlere bir bir aktaracağız. Şimdi Ankara diyelim ve başkent.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Ankara'dayız sevgili dinleyiciler. Muhtemelen bugün Ankara'nın gündemine de Ahmet Hakan'a yapılan o saldırı oturmuş olacak. Çünkü gerçekten de bu vahim bir olay. Son zamanlarda adeta gazete manşetlerinden de hedef gösterilen bir isme dönüşmüştü gazeteci Hakan. Bakalım olayın ardından nasıl bir rezillik ortaya çıkmış olacak. Biz tabii CHP'ye geçelim bir yandan da. Çünkü dünün belki de en ciddi haberlerinden biriydi. 1 Kasım seçim bildirgesini Ankara'da açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi. Seçime hazırız mesajı verdi. Önce Türkiye sloganını kullandı ve bu seçim bildirgesinin baskıya karşı direnen, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen gençlere, Ali İsmail'lere, Özgecanlara, merdiven altı atölyelerde karın tokluğuna çalışan on binlerce gence, teröre kurban verdiğimiz gencecik fidanlarımıza adıyoruz dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu.
Bu seçim bildirgesinin ana omurgasını gençler oluşturuyor. 800 bin taşeron işçisi var. Taşeron işçilerinin tamamı kadro alacak. Asgari ücret CHP iktidarında net 1500 lira olacak. Pasoligi kaldıracağız. Herkes özgürce istediği zaman maçına gidecek. İstediği sloganı dağıtabilecek. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu dolayısıyla omuzlarınıza yüklenen faizlerin en az %80'ini silme sözü veriyorum. Çiftçi kardeşim, mazotu sana dolardaki artış nedeniyle 1 lira 80 kuruştan vereceğiz.
İşte böyle, aslında çok detay var tabii. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı daha bir dizi açıklama var, bir dizi vaat var. Onların bir bölümünün bayağı dikkat çektiğini de aktaralım. İlerleyen bölümlerde onları da aktaracağız. Tabii o bölüme saklamış vaziyetteyiz. Devlet Ankara bu hocaya Bu öğretmene daha doğrusu hakikaten madalya takmalı. Bakın Kırıkkale'de Mustafa Necati İlköğretim Okulu'nda görev yapan 1. sınıf öğretmeni Adem Canarslan'ı bugün aslında çok özel konuşmak lazım. Okula yeni başlayan öğrencilerin okul korkusunu öğretmen kafaya takmış. Bunu yenmek için aslında ben de bir şeyler yapabilirim demiş. Zaten hani öğretmenlere belki çok ciddi iş düşüyor ama öğretmen biraz farklı bir durum yaratmış. Palyaço kıyafetiyle öğrencilerini tek tek karşılamış. Tabii sınıfa giren minikler o ilk gün korkusunu, okula başlangıç korkusunu yaşayan minikler de müthiş bir keyif yaşamışlar. Geldikleri ortama inanamamışlar bir anlamda. Ve 4 yıllık Adem öğretmen çocukların okula uyum sürecini kolay atlatmaları için ben bu yolu seçtim demiş. Çocuklarla çok eğlendik. Ağlayan bir tek öğrencim dahi olmadı. Zaten veliler de mutlu oldu ama çok mutlu oldu şeklinde bir öğretmenin değerlendirmesi. Bugün gazeteler hocam saygılar demiş, çok daha fazlasını hak eden müthiş bir hocayı konuşmuş vaziyetteyiz. Hakikaten bu da oldu, olmalıydı dedirten bir hadise olduğunun altını çizelim. Acaba Türk bayrağı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Başbakan'ın yaptığı görüşme sırasında neden masada yoktu? Dünün, daha doğrusu son iki günün belki dikkat çeken haber başlıklarından biriydi. Başbakan buna, bu soruya, bu tepkilere New York'tan yanıt vermeye çalıştı. Konuştu, buradan ucuz polemik çıkartmak insanları sadece gülünç duruma düşürür dedi. Ankara'dan bir diğer not.
Çok ucuz bir polemik, açık söyleyeyim. Bunu yazanların şunu bilmesi lazım. Bir kere İran Cumhurbaşkanı olması hasebiyle ziyarete giden benim. Yani biz onların mekanını ziyaret ediyoruz. Dikkat ederseniz hiçbir görüşmemizde bazılarında bayrak oluyor, bazılarında olmuyor. Birleşmiş Milletler platformunda bunlar tartışılır konular değil. Biraz protokol bilen bunu mesele yapmaz. Bize bayrağı olan saygımız ve bayrağımızı her yerde nasıl dalgalandırdığımızda da cümle alem şahittir. Bunun için kimseden ders almaya da ihtiyacımız yok.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Galatasaray'da futbol bitmiş sevgili dinleyiciler. Avrupa Fatihi diyorduk zaten, son 8 ya da 9 maçtır Avrupa sahnesinde olmayan cimbombomu konuşuyorduk. Ama dün akşam adeta Galatasaray herhalde krediyi tamamen tüketmiş oldu. Zayıf, çok zayıf Kazak rakibi karşısında bile galip gelemeyen, galibiyeti koruyamayan bir Galatasaray izledik ve Astana deplasmanından bizimkiler puan kaybıyla döndü. Yani maç 2-2 berabere sonuçlandı. Tabii garip bir maç oldu. 31'de Bilal'in harika golünü konuştuk. Galatasaray ilk yarıyı bu golle 1-0 önde kapadı. 77'de bu defa Semih'in hatasıyla başlayan pozisyonda Hakan Balta son sözü söyledi kendi kalesine yönelik olarak. Durum 1-1 oldu. 86'da Astana kalecisi bize bir gol hediye etti. Erik'ten bahsediyoruz. Sinan ceza sahasına ortaladı. Erik de o topu içeri tokatladı. Ve herhalde maç böyle biter. Kötü futbolla da olsa maçı aldık. 3 puan cepte dediğimiz anlarda 90'da Kanas'ın vuruşu Karol'a çarptı. Daha doğrusu Karol'un müdahalesiyle top ağlarla buluştu ve Galatasaray bu deplasmandan da 2-2'lik beraberlikle ve bir anlamda hüsranla döndü. Ve 2-2'lik maç sonrası tabi isyan edenler de vardı. Snyder onlardan biriydi. Cumartesi günü Süper Lig'de maçımız var dedi. Asıl sorun nedir şeklindeki soruya, böyle bir maçtan 3 puan alamıyoruz. Daha başka bir sorun yok. Aslında bu durum tecrübeyle alakalı. Çok fazla hata yapıp maçın elimizden kaçmasına izin verdik. Hava kötüydü, saha kötüydü ama bunlar bahane olamaz cevabını verdi. Aslında dün akşam havayı ve sahayı bir tarafa bırakalım. Galatasaray gerçekten de kötü, çok kötü bir geceyi geride bıraktı. Kazakistan temsilcisi karşısında bile 3 puanı bir arada göremeyen bir Galatasaray'ı konuşuyoruz ve hasret ona çıkmış vaziyette. Dün gece bu 100. mücadeleydi Devler Ligi'ndeki. Ancak beraberliğe razı olunca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti ise 10 maça çıkmış oldu. Tabi maçtan sonra gözler Hamza Hamzaoğlu'na çevrildi. Hamza olduysa bu takımı, daha doğrusu bu oyunu takımıma yakıştıramadım dedi. Diğer taraftan da kolay rakip yok şeklinde vurgusu dikkat çekti. Saatler 7.40 sevgili dinleyiciler. Gelin şimdi ilk molayı verelim. Biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından yola Ankara ve Türkiye ve Dünya gündemiyle devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 1 Ekim'i konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Huzur dolu, keyif dolu bir perşembe sabahı diliyoruz ama Türkiye bugün açıkçası bir Ahmet Hakan şokuyla başladı. Dün akşam evinin önünde Nişantaşı'nda saldırıya uğradı Ahmet Hakan ve vücudunda kırıklar var. Hastanede durumunun da şimdilik iyi olduğunun altını çizelim. 2 kişi gözaltında, 1 kişi ise aranıyor vaziyette. Dışarı dönelim, dünün galiba dikkat çeken haberlerinden biriydi. Maske, salak ile avanak, yalancı yalancı dendiği zaman akla düşen aslında ilk isim. Sil baştan işte Truman Show, ki 90'ların belki de en sıra dışı yapımlarından biriydi bu film. Bu filmlerin başrolündeki isim Jim Carrey'nin belki de en sıkıntılı gününü konuşuyoruz. Ayrıldığı 3 yıllık İrlandalı sevgilisi Makios Catherine White Mayıs ayında yeniden işte bir araya geliyor ikili ve 4 aylık ilişkinin ardından Carrey sevgilisinden geçtiğimiz günlerde ayrılıyor. Daha birkaç gün olmuş. Fakat aynı gün White, Twitter'a hesabımı kapatıyorum, umarım sevdiklerime ışık olabilmişimdir yazdıktan sonra hesabını siliyor ve kendi hayatını da siliyor. 3 gündür depresyondaymış ve dün Los Angeles'taki evinde ölü bulunuyor. Genç kadın yüksek dozda ilaç içmiş, bu şekilde intihar etmiş. Tabii geride Jim Carrey ile ayrılığından bahseden bir not bıraktığının da altını çizelim. Sonrasında tabii gözler Jim Carrey'e dönmüş. O narin bir İrlanda çiçeğiydi. Bu topraklar için çok hassastı. Yıldırım çarpmışa döndüm demiş ve komedyenin dramı olarak da bugün kayıtlara geçiyor Jim Carrey'nin Maskenin ta kendisi.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Bu soruyu tabii meteoroloji uzmanı Barış Özgün'e sormak lazım. Barış Bey, günaydın.
Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar.
Merhabalar, sizlere de iyi çalışmalar. Havayı sorsak size neler aktarırsınız?
Bugün itibariyle yağışlı sistem yine kuzey ve iç kesimlerde aralıklarla etkisini devam ettirecek. Marmara'nın doğusu, batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, göller yöresi, doğu ve güneyde Anadolu bölgesinin batısında, Ankara, Çankırı, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde göreceğiz. Sağanak ve gökyürültü, sağanak yağışları. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Doğu Akdeniz'de göreceğimiz yağışlar bugün değil de yarın sabah saatleri itibariyle etkili olacak diyebiliriz. Ama bugün kuvvetli yağışlar göreceğiz. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, Rize'de, yine Trabzon ve Kocaeli'nin doğu kesimlerinde, Artvin'de kıyı ilçelerinde göreceğimiz yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkat etmesinde fayda var. Ayrıca bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına baktığımızda mevsim normalleri civarında 1-2 derece altında olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 21 derece olacak ki Anadolu yakasında kısa süreli bir sağanak yağış geçişi göreceğiz hafif şiddette. İzmir'de 26, Adana'da 32, Antalya'da 28, Ankara'da 21, Bolu'da 19, Samsun ve Trabzon'da 25, Erzurum'da 21, Şanlıurfa'da ise 31 derece olacak günün en yüksek sıcaklığı. Hafta sonu itibariyle Cuma günü, haftanın son iş gününde kuzey ve doğu kesimlerde yağışlar devam edecek. Özellikle Cuma günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevresinde göreceğimiz yağışların kuvvetli olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yine Doğu Karadeniz'de Giresun'dan Artvin kıyı ilçelerine kadarki kesimde yağışlar yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olacak. Bölgedeki vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesinde fayda var. Hafta sonu itibariyle yağışlar artık oldukça etkisini kaybedecek. Çok sınırlı alanlarda kısa süreli sağanak yağış geçişleri göreceğiz ama ülkemizin büyük bölümü güneşli bir havanın etkisinde kalacak. Hafta sonu itibariyle hava sıcaklarında tekrar bir artış göreceğiz.
Meteorolojinin sesine kulak vermiş olduk sevgili dinleyiciler. Gene şimdi yavaş yavaş Tarsus'a geçelim. Neslihan kocasının o berbat soyadından kurtulmayı bildi. Özgece'nin katilini konuşuyoruz ve katilini eşi boşadı sevgili dinleyiciler. Günün dikkat çeken haberlerinden biri daha. Genç kadın soyadından kurtuldum dedi. Çocuğunun da soyadından kurtulması için şimdi dava açacak. Keşke daha önce o dava açılabilmiş olsaydı. Şimdi 11 Şubat'a gidelim. O berbat günü hatırlayalım. Hatırlayacaksınız. Üniversite öğrencisi Özgecan, 20 yaşındaki Özgecan, bindiği minibüsün şoförünün saldırısına uğramıştı ama bu öyle bir saldırı ki tam anlamıyla bir vahşet. Ve Özgecan tecavüz girişimine direndiği şoför Supi Altındöken tarafından öldürülmüştü. Caninin cesedi yakmasına babasıyla arkadaşı sonuna kadar yardım etmişti. Ardından da bu adamları zaten cezaevine gönderdiğimiz süreci konuşmuştuk. Vahşetten sonra Supi Altındöken'in eşi Neslihan, 24 yaşındaki Neslihan boşanma davası açtı. Tabii o da travmatik bir dönemi geride bırakıyor belki. Soyadını artık taşımak istemeyen genç kadın boşandı ve o soyattan Altındöken'den kurtuldu. Çiftin şimdi 5 yaşında oğlu var. Zaten velayet anneye verildi. Yani çocuk da kurtuldu. Hatta hakim babaya adeta duvar ördü. Çocuğunu görmesine tamamen sakıncalı ilan etti. Avukat çocuğun soyadını değiştirmek için de şimdi dava açmaya hazırlanıyoruz dedi. Çünkü bu çocuk bu soyadla Altındöken'le ileride çok ama çok zor bir süreçten geçebilir mesajını verdi. Soyattan kurtulan Neslihan'ın haberiyle noktayı koyalım. Hadi biraz havamızı değiştirelim. Şimdi tabii para piyasalarında dışarıdaki denklem, özellikle Suriye denkleminin de etkili olacağının altını çizelim. Dün Rusya'nın müdahalesi vardı. Suriye'de özellikle IŞİD'e yönelik olarak şimdi para piyasaları ve dışarıdaki beklenti.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Önce dolardan başlayalım. 3 lira 2 kuruşa düştü dün. Euro 3 lira 38 kuruşa düştü dün. Altının gramı 108 liraydı. O da düşüşteydi ve borsa ise günü diğerleri gibi yine düşüşle kapadı. 74.206 puandan kapanışını yaptı. Tabii içeride dışarıda bambaşka hadiseleri konuşuyoruz. Şimdi inşaat süreci deniliyor. Türkiye'nin yeni yaşamış olduğu belki de son 10 yıldaki atılımına ve inşaattan Türk ekonomisi çok şey bekliyordu. Beklemeye devam ediyor. Fakat inşaatlarla ilgili de açıkçası enteresan bir haber var sırada. Ciddi zam ya da zam hazırlığı galiba yolda. Yani rahmetli Ecevit'in deyişiyle fiyatlarda ayarlama herhalde yolda denilebilir. Maliyetler ve kurdaki artış nedeniyle Temmuz ayında konut fiyatları düşünün %20'ye yakın şekilde zamlandı. Yani yükseldi. Sektör temsilcileri tabii durumun sakin olmasını istiyor. Biraz da gazı almak istiyor anladığımız kadarıyla. Malzemelere işte inşaat imalatında kullanılan malzemelere sürekli zam geldiğini belirtiyor. Bu maliyetleri fiyatlara yansıtmak zorundayız demişler. Ama asıl zamlar önümüzdeki günlerde gelecek. Tabii Ali Ağaoğlu herhalde en dikkat çeken isim. Bu sene demiş hem kur hem de maliyet artışının yükünü fiyatlara yansıtmaya başladık. Yani zam yapmaya başladık demiş. Piyasanın direnebildiği kadar direndiğini anlatmış Ağaoğlu. Ama artık artışlar görülmeye başlandı. Yani konut kredisi çekenler açısından, sanıyorum çekmeye hazırlananlar açısından da çok zor bir süreç olduğunu aktaralım. Çünkü kura teslim olan müşteriler söz konusu. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı konuşmuş. Artışın tamamen kura bağlı olduğunu anlatmış. Şu anda maliyetlerde reel büyük bir artış yok iddiasını dile getirmiş ama bazı uzmanlar bunun tam tersini söylemiş. ERA Gayrimenkul Türkiye Koordinatörü konuşmuş. Henüz maliyetlerin fiyata yansımadığını belirtmiş. Maliyet mecburen yansıyacak. Bugün ev alan kazanır demiş ama bugün böyle bir ortamda, bu kadar siyasi belirsizliğin dört nala koştuğu bir ortamda, hatta kurum bu kadar oynak kaldığı bir ortamda ev almanın da açıkçası çok sanıyorum mantığı olmasa gerek. Demir İnşaat Başkanı konuşmuş. İnşaat imalatında kullanılan malzemeye 1,5 yılda %50 zam geldiğini söylemiş. Biz de bunu ister istemez yansıtmak zorundayız. Yansıtmazsak biz o çarkı döndüremeyiz demişler. Yani zam yaptık, yeni zamlar da yolda diyor inşaatçılar. Bu işin özeti böyle ez cümle, yeni zamlara hazır olun mesajı veriliyor. Gelin Volkswagen kriziyle devam edelim. Ardından zaten müziğe geçelim. Şimdi egzoz gazı testinde hileli işlem yaptığı ortaya çıktı. Bu Amerika'da ortaya çıkan bir araştırmaydı ve Alman otomotiv devi hakkında birçok ülkede soruşturma başlatıldı. İşte İsveç'i, İsviçre'yi, Avrupa'da daha belli başlı ülkeleri konuştuk. Tabii emisyon skandalı CEO'nun başını yedi. Martin Winterkorn gitti. Matthias Müller geldi. Porsche'nin CEO'su geldi. Ve ardından da tabii sular durulmuyor. Şimdi Volkswagen'e baktığımız zaman milyarlarca dolar ceza söz konusu. Ve öyle bir ceza ki düşünün, fatura şimdiden 60 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ve Amerika'da 11 milyon araç işin içinde. Bu tabii çok ciddi bir rakam. Yani düşünün Aracın maliyetini aşan bir rakam. Araç başına 37 bin dolar ceza ödemesi gündemde. Alman otomotiv devinin bazı modellerin fiyatından dahi yüksek denilmiş. Geçen haftadan bu yana hisseleri de düşmüş Volkswagen'in, %30 erimiş. Şirket piyasa değerinden 28 milyar dolar kaybetmiş. Sorunların giderilmesi için tabii Matthias Müller'in en sıkı çalıştığı dönem bu. Ve 11 milyon aracı şimdi geri çağırmaya hazırlanıyor Volkswagen. Bu kapsamda 8 milyar dolar daha harcanmış olacak. Eski CEO'nun zaten ne derler, tazminatı var. Hadi kıdemde oydu buydu, bunlar ödenecek. O da ayrı bir meblağ ve sonuçta sanıyorum Alman devine bambaşka bir ortam bekliyor. İşin içinde bir de 2 milyon Audi'nin etkilendiği vurgusu var. Ve daha dünyanın, kürenin dört bir tarafından henüz Volkswagen'i zor duruma sokacak haberler de gelmiş değil. Hani yarın öbür gün acaba Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Alman Maliye Bakanı da skandal sonrası Volkswagen'in varlığını eskisi gibi sürdüremeyeceğini anlatmış. Bu tabii çok çarpıcı bir değerlendirme. Bizden yapılan açıklamadaysa incelemedeyiz ve bu inceleme hali, izleme hali aynen devam ediyor şeklinde. Noktayı koyalım birinci bölüme. Burası RSFM. Günaydın Türkiye'desiniz. Biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından yine dünyayı, vatanı milleti konuşmaya devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik RSFM'desiniz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa merkezlerinden sesleniyoruz sizlere ve 1 Ekim'i konuşuyoruz. Huzur dolu, keyif dolu bir ay, yeni bir ay ve Perşembe sabahı dileyelim, yolumuza devam edelim. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı konuşuyoruz sevgili dinleyiciler ve Türkiye bu sabah bu saldırı haberiyle başladı. İstanbul'da evinin önünde Nişantaşı'nda 4 kişinin saldırısına uğradı Hakan. Hastaneye kaldırıldı ve vücudunda kırıklar var. Sabah saatlerinde taburcu edilmiş ve saldırıyla ilgili önce 3 kişi gözaltına alındı ve 4. saldırgan az önce yakalandı. Bunu da hemen aktaralım. Çünkü aranan bir kişi var demiştik. Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile bir mesaj da göndermiş. Bu tür saldırılardan hiçbir şekilde yılmayacağız, korkmuyoruz. Bildiğimiz yolda yürümeye de devam edeceğiz demiş. Gelin Hürriyet grubunda hemen işte Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök zaten hastaneye koşturdu. Ahmet Hakan'ın mesajını da paylaştılar. Şimdi bu isimlerle devam edelim.
Ahmet Hakan'a bu saldırı da göz göre göre gelmiştir. Kendisi tehdit aldığını biliyordu, görüyordu, başvurmuştu. Bu tehdite karşı önlem talebinde bulunmuştu. Bu saldırganları bu akşam kendisine gönderenlere de bir mesajı var. O mesajı da şu: bu tür saldırılardan hiçbir şekilde yılmayacağız, korkmuyoruz, bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.
Suriyeciler böyle saldırılara kötü bir kelime olacak ama alışığız. Yani bir genel yayın yönetmenine biz kurban verdik terör saldırılarına. Birçok saldırıya uğradık. Daha geçenlerde kapımıza dayandılar.
Bir takım açıklamaların, bir takım söylemlerin dönüp dolaşıp fiziki saldırılara dönüştüğünü görüyoruz. Bu Türkiye açısından çok çok ciddi bir durum.
Tabii ilerleyen bölümlerde saldırıya ilişkin yeni detayları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 8-14 saatler sevgili dinleyiciler. Burası RSFM, Rusya'nın sesi radyosuydu eskiden ve şimdi Radyo Sputnik diyoruz ve Radyo Sputnik'te geçelim gündemin konusuna. Suriye'de IŞİD'e karşı Beşar Esad rejiminin yanındayız mesajını vermişti. Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin ve dün parlamentodan Federasyon Konseyi'nden onay alındı. Birkaç saat sonra ise Rusya uçakları Humus'ta IŞİD hedeflerini bombalamaya başladı. Suriye'de dengeler açıkçası bıçak sırtı demiştik ve sanıyorum tüm dengelerin değiştiği, değişmekte olduğu yeni bir dönem başladı. Şimdi Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'ndeydi önce dün gözler. Çünkü devlet başkanı Putin'in talebi üzerine Rus askerlerinin yurt dışında operasyon yapması konusu vardı. Bu teklife onay verildi. Kremlin kanadından Sergey Ivanov konuştu. Rusya'nın askeri desteği için talep Suriye'den devlet başkanı Beşar Esad'dan geldi dedi. Federasyon Konseyi de Putin'in çağrısını oy birliğiyle destekledi. Ve bu açıklamadan sadece birkaç saat sonra Rus uçakları Suriye'nin Humus kentindeki IŞİD güçlerine ilk hava saldırısını gerçekleştirdi. Obama için özellikle yeni dönemde Orta Doğu'da inisiyatifi kaybeden lider. Hatta Orta Doğu'yu kaybeden lider denmişti ki Putin'in bu hamlesi, Rusya'nın bu hamlesiyle beraber Orta Doğu'da artık bir adım daha öne geçen Rusya'nın varlığı belki bugün için daha fazla tartışma konusu. Rusya hava harekatından önce zaten Amerika'ya da bilgi verdi. Ankara'ya da bilgi verdi. Esad'la çözüm olmaz demişti Amerikan yönetimi. Geçiş döneminde ise Beşar Esad'ın yer almasına yeşil ışık yakmıştı. Almanya tam bir real politik ustası gibi davrandı. Bu süreçte Esad'ın üzerine çarpı atılamayacağı mesajını verdi ve bir anlamda Suriye dış politikasını değiştirme kararı aldı. Ankara belki bu konuda ısrarla Esad gitsin mesajı veriyor ama bu konuda Ankara'nın yine yalnız kaldığını da aktaralım. Pazartesi günü tabii New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir dizi mesajlar aktarılmıştı. Obama ile bir araya gelmişti Vladimir Putin. Kısmen iki lider anlaşma da sağlamıştı ki aynı zamanda iki sene sonra ilk kez iki liderin buluşmasına tanıklık etmiştik. 10 sene sonra Vladimir Putin'in bir genel kurulda çağrısına kulak vermiştik. Yaptığı ilk çağrıydı bu ve hava harekatından sonra IŞİD Rusya'yı düşman ilan etmişti. Sıranın bize gelmesini bekleyemeyiz. Teröristleri ele geçirdikleri topraklarda yok etmeliyiz dedi Rusya devlet başkanı ve dün Rusya işte IŞİD'in tepesine o bombaları yağdırdı. Tabii Aid Donat programı ne oldu? Amerika'nın bu programı, Türkiye Lübnan merkezli bu programı da tamamen askıya alınmış durumda. Çünkü eğittiğiniz, donattığınız muhalif askerler adeta El Nusra, El Kaide cephesinde savaşan askerlere dönüştü. Yani Aid Donat rehine et mesajı çıktı işin içinden ve Amerika açısından da çok ciddi bir prestij kaybına dönüştü. Çünkü Suriye'ye gönderilen 60 savaşçının savaşçı kimliği kalmadı. Tamamına yakını El-Kaide'nin Suriye'deki kolu tarafından esir alındı ya da öldürüldü. Silah ve mühimmatlar tamamen El-Kaide'ye geçti. Yani Amerika dolaylı olarak da farkında olmadan El-Nusra cephesine hizmet etmiş oldu. Pentagon bunun farkındaki sözcü Peter Cook konuştu ve eğitim için Suriye'den yeni savaşçı almayacağız dedi ve artık askıda olduğunu aktarmış durumda. Bölge çok ısındı. Amerikan uçakları Diyarbakır'da, biz daha önce İncilik üssü gibi algılamıştık ama sadece tabii bu üs yoktu. İşte Erhaç'ı konuşmuştuk. Bunun gibi işte daha belli başlı işte Malatya'yı, Diyarbakır üslerini konuşmuştuk. Ve sanıyorum belki de son süreçte, son kertede buraları bir hayli hareketlenmiş olacak. Fransa ilk bombaları yağdırdı Suriye'de, yani ilk operasyona katıldığı tarih, düşünün, doktor iki haftaya kalmaz gider diyen Fransa 4,5 yıl sonunda Esad karşısında yerini almışken ilk operasyonunu yaptı ve gariptir, böyle bir dönemde neredeyse Esad konusunda tüm denklemler ortadan kalkarken veya dengeler değişirken Beşar Esad hakkında soruşturma başlattı. Suriye askeri polisinde fotoğrafçı olarak görev yapan Sezar lakaplı bir Suriyeli bundan işte 2-3 sene önce yanında 55 bin fotoğrafla apar topar Fransa'ya kaçıyor. Bu 55 bin fotoğraf üzerinden Fransa Esad'ı yargılamak istiyor ama hani konjonktür yarın öbür gün ne yönde devam eder? Esassız bir Suriye düşünülebilir mi? Bunların ışığında sanıyorum o fotoğraflarda çok şey ifade etmese gerek ve Fransa ilk soruşturmayı da fotoğraflar doğrultusunda açmış oldu. Tabii bu tarz fotoğraflara da çok aldanmamak lazım. Körfez Savaşı'nda hatırlarsınız bir petrole bulanmış karabatak fotoğrafı vardı. Birinci Körfez Savaşı'nın simgesel fotoğrafıydı. Ama Fransa'da batan bir tankere saplanmış karabatak olduğu da anlaşıldı. Ama o dönemde o karabatak baya baya Körfez Savaşı'nın Saddam aleyhindeki en ciddi propaganda aracına ve maalesef canlısına dönüşmüş oldu. Bundan dolayı hani bu tarz soruşturmalarında sanıyorum uluslararası toplumu ikna edici bir etkisinin, o fotoğrafların tatmin edici bir etkisinin olmadığını görebiliriz. 8.20 saatler, yolumuza devam edelim. Spor sayfalarına geçelim çünkü futbol dün ve bugün bir hayli hareketli. Önce dün gecedeyiz.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Galatasaray Kazakistan depremi yaşadı demiştik sevgili dinleyiciler. Kimse 2-2'lik bir sonuç beklemiyordu. Yani Avrupa Fatihi belki o karakterini kaybetti. 9 maçtır hasretli galibiyete Şampiyonlar Ligi'nde. Ama 100. maçında böyle zayıf bir deplasmandan herkesin beklentisi 3 puandı. Fakat Cimbom işi bayağı zora soktu. Kötü futbolu ilk yarıda tek golle süsledi aslında. Ve 1-0 öndeydi. Çok şık bir gol de atmıştı Bilal. Ama daha sonrasında Hakan Baltan'ın kendi kalesini görüşü. Bu ara kendi kalesini gören defans oyuncularını çok konuşuyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi de buna örnek belki. 86'da kaleci Erik bu defa Galatasaray'ı umutlandıran isim oldu. Ama 89'da bu defa Karol kendi kalesini gördü ve mücadele 2-2 bitti. Tabi Benfica bu grupta 6 puanla lider. Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1'le geçmeleri Galatasaray adına pek de iyi olmadı. Çünkü Madrid zaten favori gösteriliyordu ki Benfica şimdi çok ciddi bir Madrid avantajını da cebine alarak 6 puanla lider vaziyette. 3 puanlı Madrid 2. 1 puanlı temsilcimiz 3. ve ummadığımız Astana bu puanla 1 puanla o da 4. sırada yerini alıyor. 21 Ekim'de Galatasaray temsilcimiz Benfica'yı konuk edecek. Yani C grubunun lideriyle kapışacak Türk Telekom Arena'da ve aynı akşam aynı gece Atletico Madrid evinde Astana'yı konuk edecek. Dün Stoylo ben Fenerliyim, Galatasaray'ın ne olduğunu iyi bilirim demişti. Hakikaten iyi bildiğini maalesef belli etti. Maçtan sonra Hamza Hamzoğlu'nun suratı asıktı. Beti benzi atmış gibiydi. Tatsız da hoca, bakalım neler söyledi.
Buradan 3 puanla ayrılmayı düşünüyorduk ama tabii kolay bir maç olmayacağını da biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Gerçekten Astana takımını da kutluyorum. Çok dirençli bir takım ve maçın sonuna kadar da bu güçlerini koruyorlar ve sahaya yansıtıyorlar. Maçın başında istediğimiz gibi başladık. Topun sahibi bizdik, oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibi çıkarmadık yarı sahasından. Hücum organizasyonlarımız vardı. Pozisyonlarımız vardı. Golü de bulduk. Ama ikinci yarıda tabii 1-0'ın önde olmanın etkisiyle biraz daha geride kabul edince oyunu rakip üstümüze geldi. Bunu aslında avantaj olarak kullanabilir, 2'yi bulabilirdik fakat pozisyonları değerlendiremedik. Sonra 1-1 oldu. 2-1'i yakalamamıza rağmen yine korunmamız gerekiyordu. Fakat bunu sağlayamadık, başaramadık. Son dakikalara doğru yediğimiz golle buradan bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Yani hala bu ligde demek ki herkes herkesi yenebilecek güçte. Her şey değişebilir yani. Bundan sonraki maçlarımızda inşallah 3 puanlar alıp ondan sonra da hedefimize doğru gideriz.
Stoylov ne demiş peki? 1992-93 sezonunda Fenerbahçe'nin Bulgar yıldızıydı. Şimdi canımızı sıkan Bulgar'a dönüştü. Astana teknik direktörü. Skordan memnunum demiş. Bizim adımıza tarihi bir maçtı. Aslında 2-2'lik skordan memnunum ama oyuna baktığımızda bizim kazanmamız gerekiyordu. Taraftarımıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kazaklar açısından gerçekten de müthiş bir gece oldu denilebilir. UEFA Avrupa Ligi'ne dönelim, perdeyi açalım. Çünkü bu akşam temsilcilerimiz ikinci hafta karşılaşmasını oynayacaklar. Saat 20'de Beşiktaş, Olimpiyat Stadında Portekiz ekibi Sporting Lisbon'u ağırlayacak. 22.05'te bu maçın hemen ardından bu defa Fenerbahçe'nin maçına geçeceğiz. Celtic deplasmanına çıkacak ama çok zor bir maç olduğunun altını çizelim. Önce Beşiktaş. Kalede muhtemelen Tolga var. Savunmada bek Rodolfo Ersan Tosic. Orta alanda Atiba Hutchinson, Oğuzhan Gökhan Sosa Quaresma. Forvet'te ise Mario Gomez, yani Beşiktaş panzerinden, derbideki o gecenin adamından baya baya ümitli. Sporting Lisbon'a döndüğümüz zaman tabi hemen hemen onlar da tam kadro. Bu akşam mücadele verecekler Atatürk Olimpiyat'ta. Maç 8'de başlayacak ve TRT1 ekranlarından Beşiktaş Sporting Lisbon maçı naklen yayınlanacak. Peki Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkacak? Muhtemele baktığımız zaman Celtic Park'ta Ki Ercan Taner de şu an orada. Bayağı sıkı sıkı hazırlığını yapmış durumda NTV için. Kalede Volkan Demirel var. Savunmada Şener, Alves, Kayer, Caner. Orta alanda Mehmet Topal, Meyreleş, Volkan Şen, Diego, Nani ve tek forvet Van Persie. Artık Persie'nin yeri tam anlamıyla net. Yani Süper Lig'de koca Fenerbahçe'nin 6 hafta sonra geldiği noktada Van Persie'nin yerini sorguluyor durumdayız. Ve açıkçası son Beşiktaş derbisini de katarsak taraftarını memnun etmeyen, soru işaretleri barındıran, en önemlisi kaygılandıran bir havayla, haleti ruhiyeyle şimdi Celtic deplasmanına ayak basıyor Fenerbahçe. 22.05'te başlayacak maç ve TV bu ekranlarından naklen yayınlanacağını aktaralım ve temsilcilerimize doğrudan başarılar dileyelim.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası RSFM, İstanbul Kocaeli ve Bursa'dayız. Her sabah 1 Ekim'i konuşuyoruz. Acaba bugün Türk basını, bizim basın 1 Ekim'i nasıl okumuş ve nasıl okutuyor? İşte onlardan biri Milliyet gazetesi. Rusya diyor Milliyet, sürmanşetten görmüş haberi. Suriye'de ilk kez vurdu. Komşuda savaş yayılıyor. Galiba ez cümle bu. Savaş uçakları Suriye'de IŞİD hedeflerini ilk kez vurdu. Emri bizzat Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği operasyonda IŞİD'in Humus ve Hama çevresindeki cephaneliği, silah depoları, araç ve iletişim merkezleri bir bir hedef alındı denmiş. Haberin detayında Orta Doğu'da Rusya yerini alıyor diyelim. Hoş geldin Poyraz Bebek diyor Milliyet bugün. 3 günlükken yakalandığı mavi ışık hastalığına karşı yaşam mücadelesi veren Poyraz Bebek, babası Servet Ergün'den alınan karaciğer parçasının nakledilmesinin ardından sağlığına kavuştu. Ergün çifti büyük mutluluk yaşadı. Servet Ergün, Poyraz'ın doktoruna sarılıp ağladı. Aslında bu adama sarılıp hepimizin ağlaması lazım. Çünkü koca devlet, yeni Türkiye dediğimiz koca süreçte kimse sahip çıkamadı baba ve çocuğuna. Baba neredeyse kaportacıda bir mavi ışık aracı yaptırdı ve bu şekilde çocuğunu hayata tutundurdu ve kendi imkanlarıyla şimdi nasıl tepki verdiğini sanıyorum tahmin ediyoruz. Milliyet'in manşeti bu seçim son olacak diyor ve Başbakan gündemde. Amerikalı yatırımcılara seslendi demiş gazete. 2 yılda 4 seçim yapıldığını hatırlatan Davutoğlu, demokrasi güç kaynağıdır. Bu sefer umarım son olacak. 1 Kasım sonrası temin ederim iyi şeyler olacak demiş. Siyasi liderler olarak hedefimiz toplumu yönetmek, ekonomiyi, siyaseti bir şoka karşı hazırlıklı tutmak diyor Başbakan. Atina, Kahire, Şam, Bağdat güç kaybetti. Bölgede yıldız bir İstanbul kaldı demiş ve bu haberde bugün Milliyet'in manşetinde yerini almış vaziyette. İlk sayfada galiba en dikkat çeken isim kafasındaki kasketle, hatta dönemin de Ecevit'ini hatırlatır şekilde Devlet Bahçeli sevgili dinleyiciler. Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşalıyım çıkışına ilginç bir yanıt gelmiş. MHP'nin resmi Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşılıyor. Başında kasket var Devlet Bahçeli'nin, omzunda palto var, elinde tesbih var, bu şekilde poz vermiş. Bazen gerçekten de çok renkli durabiliyor Devlet Bahçeli, renkli konuşabiliyor. Ve Bahçeli'nin İstanbul'un bütün semtlerini iyi bilirim, kara gümrüğe de sevdalıyımdır notu dikkat çekmiş bu Twitter'da, ya tweet'te daha doğrusu. Ve işte kasketle meydan okudu diyor Milliyet ilk sayfa haberde. Sözcü'deyiz, işte CHP'nin vaatleri demiş sevgili dinleyiciler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçime bir ay kala partisinin iktidar programını açıkladı diyor Sözcü. Toplumun her kesimini mutlu edecek düzenlemeler var. İşte onlardan bazıları denmiş. Emeklilere yılda 2 maaş ikramiye var. Asgari ücretten vergi kalkacak, 1500 lira olacak. Kredi faizlerinin %80'i silinecek. Kamuda taşeronluk bitecek, kadro gelecek. Taraftarı bezdiren pastolik hemen kalkacak, çiftçiye mazot 1.8 liradan verilmiş olacak denmiş haberin detayında. Hadi gelin biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından dinleyelim.
Bu seçim bildirgesinin ana omurgasını gençler oluşturuyor. 800 bin taşeron işçisi var. Taşeron işçilerinin tamamı kadro alacak. Asgari ücret CHP iktidarında net 1500 lira olacak. Paso ligi kaldıracağız. Herkes özgürce istediği zaman maçına gidecek. İstediği sloganı dağıtabilecek. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu dolayısıyla omuzlarınıza yüklenen faizlerin en az %80'ini silme sözü veriyorum. Çiftçi kardeşim, mazotu sana dolardaki artış nedeniyle 1 lira 80 kuruştan vereceğiz.
Vali AKP'lilerle bıldırcının belini kırdı demiş. Sözcünün bugünkü manşeti de ilginç sevgili dinleyiciler. Başbakan terörün belini kırdık diyor ama evlatlarımız kahpe pusularda hala şehit düşüyor. Devletin valisi AKP'lilerle bıldırcın avına çıkabiliyor demiş gazete. Kütahya valisi Şerif Yılmaz, şehitlerin ve şehit cenazelerinin olduğu günlerde AKP'li yöneticilerle birlikte av organizasyonuna katıldı diyor Sözcü. İl özel idaresine ait makam şoförlü araçla av partisi toplantısına giden Vali Bey'i AKP'liler karşıladı. Vali Bey bıldırcın avından eli boş dönmesin diye kanunla yasak olmasına rağmen teyipten bıldırcın sesi yayını yapıldı. AKP'li Kütahya Merkez İlçe Hukuk İşleri Başkanı Süleyman Yiğit de Av Partisi'nin fotoğrafını Facebook'ta yayınladı demiş. Bu ilginç haberin detayında Sözcü gazetesi. Sabahla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Göktürk buluyor, F-16'lar vuruyor diyor sabah bugün manşetten. Göktürk uydusu 2,5 günde bir Kandil'in üstünden geçip her değişimi bildiriyor. Belirlenen hedefleri savaş uçakları nokta atışıyla tam isabet vuruyor denmiş. Ama aşağıda ise Türkiye 3 şehidini daha kalbine gömdü başlığı var. Hakkari'de PKK'nın hain pususunda şehit olan uzman çavuş Yunus Arda'yla, uzman onbaşı İzzet Taşbaş'la Batman'da şehit düşen polis Nedim Erbay dün son yolculuklarına uğurlandı. Arda ve Taşbaş için Van'da düzenlenen törene İçişleri Bakanı Altınok'ta katıldı. Arda'nın 2 ay önce nişanlandığı ve ailesinin düğün hazırlığı yaptığı öğrenilmiş. Yine şehitlerin ardından hepimizin canını sıkan o hikayeler, gerçek dramlar bir ortada. 1 Kasım'da istikrara devam diyor sabah. Başbakan Ahmet Davutoğlu New York'ta bir araya geldiği Türk ve Amerikalı iş adamlarına güvence verdi denmiş. Az önce de aktarmıştım sizlere. Özellikle bu seçim son olacak vurgusu, demokrasi güç kaynağıdır, bu sefer umarım son olur, 1 Kasım sonrası temin ederim iyi şeyler olacak vurgusu da bugün sabahın ilk sayfasında yerini alıyor. Taraftayız sevgili dinleyiciler. Amerika seçimden daha doğrusu endişeli diyor taraf. Seçim öncesi birçok ilde seçim sandıklarını taşıyan AK Parti'ye Amerika'dan sert uyarı geldi demiş gazete. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass, seçim günü oy verenlerin sandığa gitmek için kendilerini güvende hissetmek zorunda olmaları önemlidir. Bu konuda endişelerim var demiş. Dün de Diyarbakır'da bazı sandıkların taşınmasına karar verildi deniliyor. Acaba 1 Kasım'da daha ne kadar sandık taşınacak? En önemlisi seçmen taşınacak. Şimdi gündemde tartışılan konu bu. Gözyaşlarıyla hakemliğe veda denmiş sevgili dinleyiciler. Tabii ki olay hakem, gündem yaratan, tarih yazan Deniz Çoban gündemde sevgili dinleyiciler. Dün istifasını verdi. Kasımpaşa Çaykur Rize maçında yaptığı hatalar nedeniyle karşılaşma sonrası canlı yayına bağlanmıştı ve Rıza Çalınbay'ın hemen yanında yerini almış. Hem Çalınbay'dan hem de herkesten özür dilemişti ve dün de yeni bir basın toplantısı düzenledi ve noktayı koyuyorum dedi ama gözyaşlarına hakim olamadı.
Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'e telefon açtım. Böyle bir karar verdim. Hakkınızı helal edin. Bana müsaade dedim. Bu kararı almamda hiçbir kimsenin etkisi, yönlendirmesi ya da bir baskısı olmamıştır. Kendi kararımla hakemlik görevimi noktaladım arkadaşlar.
Arkası gözyaşı tabii. Tarafın ilk sayfasında seçmeni bırak, sen öğrenciyi taşı başlığı var. Taşımalı eğitimde öğrencileri bile okula ulaştıramayan iktidarın seçim sandığını nasıl taşıyacağı tartışma konusu oldu diyor taraf. Seçim güvenliğini gerekçe gösterip Güneydoğu'da yüz binlerce seçmene taşımalı sistemle oy kullandırmayı planlayan iktidar daha birçok bölgede öğrencileri bile okula taşıyamadı. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı ise konuyu meclise taşıyarak soru önergesi verdi denmiş. Gelin Türkiye'nin bir gerçeğiyle devam edelim. 36 bin kız çocuğu evde bekletiliyor sevgili dinleyiciler. Yani okutulmuyor. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen zorunlu kademeli eğitim sisteminin okula giden kız çocuklarının sayısını düşüreceği yönündeki kaygılar haklı çıktı. Eğitimsen araştırmış. Geçen sene ortaokuldan mezun olan 36.401 kız çocuğunun açık liseler dahil hiçbir kuruma kayıt yaptırmadığını açıklamış Eğitimsen. Açıkçası bu haber çok ama çok tartışma götürür diyelim diğer gazete. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Manşette kalleşlikte son nokta var. PKK 1400 öğrencili okula dahi bomba koydu diyor Türkiye. Asker, polis, sağlık personelini hunharca katleden, ekmek almaya giden Fırat'ı havaya uçuran, evinde oynayan 9 yaşındaki Elif'i roket atarla parçalayan PKK'nın alçakların yeni hedefi okullar, halk boykot çağrısına itibar etmeyip örgüte cephe alınca Kürtlerin haklarını savunuyorum diyen Kandil, bombaları devreye soktu. Katiller Diyarbakır'da 1400 öğrencinin eğitim gördüğü 100. yıl ilkokulunun kütüphane penceresinin önüne C4 yerleştirdi. Canavarlar bununla da yetinmeyip daha fazla çocuğu öldürmek için çivi, demir bilye ve metallerle patlayıcıyı güçlendirdi. Paketi gören veriler durumu polise iletti. Önce okul boşaltıldı, ardından bomba imha uzmanları patlayıcıyı fünyeyle infilak ettirip yüzlerce öğrenciyi kurtardı denmiş. PKK kalleşliği olarak da Türkiye bu haberi manşetten vurgulamış vaziyette. Az önce aktarmıştım sizlere. Hatırlatmakta fayda var. Bu tarz haberleri daha fazla okumakta fayda var. Neslihan Altındöken, soyada dikkat. Sizi 11 Şubat'a götürecek. Sizi Özgecan'a götürecek. Çünkü Özgecan'ı feci şekilde katleden o adamın soyadı. Ve maalesef o adamın karısı. Kadın da zaten çok travmatik bir dönemden geçmişti. Boşanma davasını hemen olayın yaşandığı gecenin sabahında açmıştı. Ve Altındöken'i tehditlere rağmen kadın boşadı. Mahkeme çiftin 5 yaşındaki çocuklarının velayetini de anneye verdi. Yani başta çocuk olmak üzere herkesin kurtulduğunu, en azından 2 kişinin bir nebze rahat nefes aldığını aktaralım. Aziz Yıldırım'la devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde ilk sayfada Çakır hakem dil vurgusu var. Derbide hakem hatalarına kızan Fenerbahçe Başkanı, transfere 70 milyon euro harcadık, bir hakemin düdüğüyle bu parayı sokağa atamayız dedi. Türkiye'nin bir numaralı hakemi Yıldırım'ın da hedefindeydi. Cüneyt Çakır'ın hakem olmadığını iddia ediyorum demiş Aziz Yıldırım dünkü röportajında. Cumhuriyet, Türkiye için tam bir felaket diyor sevgili dinleyiciler. Ne felaket? Uzmanlara göre Ankara'nın Suriye politikası çöktü. Çünkü Rus uçakları şimdi Suriye'yi vuruyor. Woodrow Wilson Merkezi'nin Orta Doğu Programı direktörü konuşmuş. Ruslar demiş, Esad rejimini güçlendirmek ve bir Nusayri devleti kurmak için Suriye'ye girdi yorumunu yapmış. Cumhuriyet'te bu yorumu sürmanşete taşımış. Middle East Türkiye Programı direktörü konuşmuş. Bizden bir isim Gönül Tol, Rusya'nın rejime desteği Türkiye gibi tüm hesaplarını Esad'ın gitmesi üzerine yapmış ülkeler için tam bir felakettir. Yani Arap Baharı aslında Türkiye'nin dış politikasını bitiren bir bahara dönüşmüş vaziyette. Rusya parlamentosunun onayının ardından Kremlin Suriye'de hava operasyonlarına başladı. Muhaliflere göre ise IŞİD değil, Nusra Cephesi, Fethi Ordusu ve ÖSO, yani Özgür Suriye Ordusu. Esad'a karşı zoraki, fazla zorlamalı şekilde üretilen Suni muhalif ordu vuruldu mesajı verilmiş. Cumhuriyet'te ilk sayfadan Rusya'nın dünkü operasyonuna dikkat çekiyor. Cumhuriyet'in bugün manşetinde aileme dokunma çağrısı var. Kılıçdaroğlu CHP'lilere Erdoğan'ın koalisyon pazarlıklarındaki ricasını anlattı. CHP lideri AKP ile koalisyonun neden kurulamadığını anlatırken Erdoğan'ın bana ve aileme dokunmama güvencesi ver mesajı gönderdiğini açıklamış. Cumhuriyet'te Kılıçdaroğlu'nun sözlerini manşete taşıyor. İlginç bir başlık var. Bu başlığı aktarayım ama detayına giremeyeceğim çünkü iç sayfalarda Tayfun Atay'ın köşesi. En azından o köşenin başını hatırlatalım. Nurgül Yeşilçay'ın Burcu Çetinkaya için yazdığı "Sen özel okullarda oku, kadın rallici ol, sonra türbana gir, Urfa'da bir aşiretle evlen, bunu rahmetli Meral Okay bile dizi yapamazdı, ey hayat" tweet'i düşündürücü demiş Tayfun Atay. Daha doğrusu bu mesaj kışkırtıcı mahiyette. Neden böyle? Sanıyorum o yazının içinde bunun cevabını aramak, bulmak mümkün değil. Vatandayız, 28 gün sonra kavuştular diyor vatan. Kavuşanlar kim? Bizim işçiler. Kime kavuştular? Bize kavuştular. Şii milisler tarafından Irak'ın başkentinden 2 Eylül'de kaçırılan 16 Türk işçi dün sabaha karşı Kerbela yolunda bırakıldı. Bağdat Büyükelçisi'ni arayan işçiler "bizi bıraktılar, aman yardım edin" dedi. Ve Şii milislerin yeni elbise, Kur'an ve 200'er dolar verdiği işçiler Cumhurbaşkanlığına ait ana uçağıyla Ankara'ya getirildi. 28 gün sonra birbirlerine kavuşan işçiler ve yakınları sevinç gözyaşı döktü deniliyor haberin sürmanşetin detayında. Vatanın manşetinde Rusya'nın operasyonu var. İşler karıştı diyor vatan. Putin, Esad'a destek amacıyla terör yuvalarını vuracağız dedi. Rus uçakları ilk kez Suriye'de bombardıman yaptı. Amerika'nın "vurulanlar IŞİD mevzileri değil" açıklamasıysa kafaları karıştırdı demiş. Ama Moskova'nın operasyon sırası ve öncesinde Ankara'yı hemen bilgilendirdiğini de aktaralım. Rus uçakları Suriye'de havalanmadan önce operasyon bilgisi Moskova'dan Ankara'ya da iletildi diyor Vatan ilk sayfa haberinde. Zaten sputniknews.com'dan da özellikle Rusya'nın dünkü operasyonuna ilişkin tüm detayları okumanız, değerlendirmeniz mümkün. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry konuşmuş. Esad'ın hemen bırakmasında ısrarcı değiliz. Bakışımızı değiştirdik. Esad hemen giderse Suriye'de patlama olur. Esad bunu 4,5 yıl önce söylemişti. Yerimize Dürziler değil, yerimize El-Kaide gelecek demişti. Ama o zaman herkes terörist ilan edip bir Kaddafi finali bekliyordu ama Esad siyasi taban artı ciddi halk desteği artı uluslararası kamuoyundan gelen destekle beraber Rusya, Çin ve İran gibi bu bölgede boşuna aslında doktor olmadığını, Suriye'nin de doktor olmadığını belli etmiş oldum. Kandil'e uzay takibi deniliyor. Göktürk 2 izliyor denmiş. Sanayi Bakanı Fikri Işık terörle mücadelede yerli teknolojiyi kullandıklarını söyledi. Göktürk 2-2,5 günde bir kandili tarıyor, tespit edip vuruyoruz demiş ama insan da soramadan edemiyor. O zaman şehitler neden toprağın altına giriyor? Zamandayız sevgili dinleyiciler. İlk sayfaya döndüğümüzde manşette valiler var, valilerin kurtuluşu yok diyor Zaman. PKK'ya operasyon için askere izin vermeyen bürokratlar tartışılıyor demiş gazete. PKK'nın açılım sürecinde döşediği bombaları patlatmasıyla gelen şehit haberleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanının terörün faturasını bürokratlara kesmesi ise sorumlu kim tartışması başlattı. İdare hukukçusu Profesör Atay, Ender Ethem Atay adını da verelim. Sorumlunun hükümet ve cumhurbaşkanı olduğunu anlatmış. Valilere de soruşturma açılmalı demiş. İlk sayfaya döndüğümüzde Amerikan birlikleri İncirlik'ten sonra Diyarbakır'da deniliyor. Amerikan askeri birlikleri IŞİD'le mücadele kapsamında İncirlik'ten sonra Diyarbakır'da da konuşulmaya başladı. Amerika'nın Avrupa ordusu ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı konuşmuş. Philip Breedlove demiş ki Türk hükümetinin misafiri olarak Suriye ve Irak'ta yardıma ihtiyacı olan ortaklarımızı daha iyi biçimde kurtaracağız. Yani bir anlamda onlara demokrasi götürecekler. MEP 23 ilde binlerce öğretmene 950 liralık ödeneği hala vermedi diyor Zaman. Her sene eğitim dönemi başında öğretmenlere ders planı, dosya, kalem ve ders önlüğü gibi kırtasiye malzemeler için verilen 950 liralık eğitim ödeneğinin 23 yılda yatırılmadığı ortaya çıktı. Zaman ilginç bir eğitim haberine imza atmış. Milli Eğitim Bakanlığı paranın Kurban Bayramı'ndan önce yatacağı sözünü vermişti. Eğitim sendikaları ise eğitim ödeneğinin gecikmeden yatırılmasını istedi deniliyor bu ilginç haberin detayında. Hürriyet'te son noktayı koyalım. Ahmet Hakan yok tabii çünkü gece saatlerinde gazeteci yazar saldırıya uğradı ve vücudunda belli noktalarda kırıklar var. Sanıyorum kaburga kırığı da var ve neyse ki ucuz atlattı diyelim çünkü çok daha vahim bir hadiseyi bu sabah şok haber olarak da konuşuyor olabilirdik ve durumunun şimdi iyi olduğunu aktaralım. Bu tabii muhtemelen Hürriyet'in şu an internet sayfasında enine boyuna detaylandırılmış vaziyette. Yarınki Hürriyet'te de zaten Ahmet Hakan tam anlamıyla sürmanşet olacak gibi. Peki Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Ferhat Boratavlar, Doğan grubundan, Hürriyet grubundan hastaneye koşturanlar neler söyledi? Gelin hatırlayalım.
Ahmet Hakan'a bu saldırı da göz göre göre gelmiştir. Kendisi tehdit aldığını biliyordu, görüyordu, başvurmuştu. Bu tehdide karşı önlem talebinde bulunmuştu. Bu saldırganları bu akşam kendisine gönderenlere de bir mesajı var. O mesajı da şu: bu tür saldırılardan hiçbir şekilde yılmayacağız. Korkmuyoruz. Bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.
Suriyeciler böyle saldırılara kötü bir kelime olacak ama alışığız. Yani bir genel yayın yönetmenine biz kurban verdik terör saldırılarına. Birçok saldırıya uğradık. Daha geçenlerde kapımıza dayandılar.
Bir takım açıklamaların, bir takım söylemlerin dönüp dolaşıp fiziki saldırılara dönüştüğünü görüyoruz. Bu Türkiye açısından çok çok ciddi bir durum.
Devam edelim Hürriyet'te sevgili dinleyiciler. Kolyeyi geri ver diyor bir magazin haberi ama hakikaten durum enteresan. Malkoç Sualp boşanma davaları devam ederken malların paylaşımı için mahkemeye başvurdu. Babasından miras kalan bir kolyeyi Bade İşçil'den geri istedi. Bazı evliliklerin finali hem başına benzemiyor hem de biraz saygıyı baya baya belli ölçeklerde yitiriyor gibi. Tam bir şirket evliliği konuşuyor gibiyiz. Manşete döndüğümüzde Vladimir Putin var. Ve vurdu diyor Hürriyet. Rusya lideri Orta Doğu'da dengeleri de değiştirecek emri verdi. Rus jetleri Suriye'de ilk kez hava operasyonu düzenledi. Rusya 20 sorti yapıldığını açıklarken Amerika hedefler IŞİD değil dedi. Amerika'nın Beyaz Saray'ın galiba en tatsız sabahı demek lazım. İlk sayfaya döndüğümüzde Filistin bayrağı Birleşmiş Milletler'de gönderdi deniliyor. Günün haberi bu olsa gerek veya dikkat çeken haberlerinden biri. Üye olmayan gözlemci devlet statüsünde olan Filistin'in bayrağı dün ilk kez Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkez binasında dalgalanmaya başlamış. Bina önünde işte düzenlenen bir tören var. Filistin Başkanı, Devlet Başkanı Mahmut Abbas orada, Genel Sekreter Ban Ki-moon orada, işte Başbakan Ahmet Davutoğlu, 193 ülkenin temsilcileri orada ve tören öncesi genel kurulda konuşan Davutoğlu, Filistin bugün veya yarın bağımsız olacak, Doğu Kudüs onların başkenti olacak demiş ve Filistin bayrağının göndere çekilişi bir fotoğrafta da yerini almış vaziyette. Hürriyet'te son noktayı koyalım. Saat 8.51'i gösteriyor. İstanbul trafiği baya baya hareketlendi. Tabii birazdan trafiğe de değineceğiz ama gelin bir Led Zeppelin Gramatik düeti dinleyelim. Ardından yola devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
İstanbul sokaklarında 3 milyon aracımızın galiba çok büyük bir bölümü şu an yollarda. Belki yarı ya da yarıdan fazlası İstanbul cadde ve sokaklarında yerini aldı. Zaten yoğunluk da arttı. Şu sıralarda baktığımızda dünden aslında çok daha iyi bir trafik var. Çünkü dün bu dakikalarda 3 arızayı bir kazaya aktarmıştım. Bugün ne arıza ne kaza hali var. Ama tabii yine belli başlı adreslerin sıkışık olduğunu aktaralım. Avcılar Hacı Şerif onlardan biri. Araçların ortalama hızı 18 kilometreye kadar düştü. E5 genel hatlarıyla açık ama özellikle Bahçelievler yani Şirinevler Bahçelievler yönünde yine yoğunluk dikkat çekiyor. Haliç Köprüsü'ne girerken yoğunluk var. Çıktıktan sonra biraz yoğunluk var. Ve sonrasında da zaten Boğaziçi Köprüsü üzerinde yine yoğunluğun arttığını aktaralım. Dün Kartal'dan trafikle ilgili tatsız bir haber geldi. Merve Kağan'ın kullandığı araç bir anda kontrolden çıkıyor. Ama görüntülere de yansımış zaten. Bazı güvenlik kameralarına sanıyorum yansımış. Araç baya baya hızlı. Yani şehir içinde bile aşırı hızı adet haline getirmiş gibiyiz. Ve otomobil tabii savruluyor bir anda. Önce kaldırıma çarpıyor. Kaldırımdan çıktıktan sonra metro istasyonunun girişinde bekleyenlerin arasına dalıyor. Aracın altında kalıyor Firdevs Isırgan ve 46 yaşında kadın pisi pisine ucuz ölümler ülkesinde hayatını kaybediyor. 3 kişi yaralanmış, onlardan biri de hastanede hayatını kaybediyor. Lale Türkmen, yani 2 kadın ölüyor bu kazada ve sürücü Merve de gözaltına alınıyor. Görgü tanıkları zaten aslında olay yeri bilirkişi heyeti gibiydi. Yani çok da net açıkladı her şeyi. Otomobil çok hızlıydı. Aşırı hızlı geldi. Zaten duramadı. Kaldırıma çarptı ve ardından da Kartal metrosuna giriş yaptı dediler. Ve bir aşırı hız faciası olarak İstanbul'un göbeğinde konuştuğumuz habere dönüşüyor.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
IŞİD kan kaybediyor sevgili dinleyiciler. Suriye'de terör örgütüne yönelik ilk hava operasyonunu dün başlatan Rusya, IŞİD'e ait mühimmat, silah, yakıt ve teçhizat depolarını vurdu. Rus jetleri Suriye dağlarında yer alan IŞİD komuta merkezlerini de yerle bir etti. Moskova vurulan mevzilerde sivillerin öldüğü iddialarını yalanlarken Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye ordusu hazır hale gelene kadar Şam hükümetine havadan destek vereceklerini açıkladı. Bu konuyu konuşacağız ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nden Rusya uzmanı Erhan Canikoğlu bizlerle. Hemen şunu sormak istiyorum. Rusya Orta Doğu'da ilk kez aktif sahada denilebilir mi? Yani bu operasyon Suriye krizinde acaba sonun başlangıcı anlamına mı geliyor?
Rusya'nın dün başlattığı askeri hava harekatıyla Suriye'de yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Yaklaşık bir yıl 2014 Ağustos'undan itibaren Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki uluslararası koalisyonun 5000'in üzerindeki sortiyle yaptıkları saldırının bir sonuç vermediğini görmüştük bugüne kadar ve Rusya'da uzun süredir Batılı partnerlerine Suriye rejimiyle işbirliği yaparak IŞİD ve diğer tehdit unsurlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Ama bu sözleri Batı'da karşılık bulmamıştı ve bu Batı'nın harekatında herhangi bir somut sonuç elde edilememişti.
Evet.
Dün Rusya'nın devlet başkanlığının parlamento üst kanadından aldığı yetkiye dayanarak başladığı askeri harekat ile yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Ve burada gerçekten rejime muhalif unsurları özellikle IŞİD başta olmak üzere bunlara yönelik ciddi, sağlam istihbari bilgilere dayalı olarak yani burada Suriye hükümetiyle işbirliği içinde Rusların bir harekatından bahsetmek mümkün. Ve bunun Suriye'de özellikle terörle mücadelede, IŞİD tehdidiyle mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğimizi hep birlikte göreceğimizi ümit ediyorum.
Aslında Suriye konusunda Cenevre diplomasisini de kullanmıştı zamanında. Belki bu enstrümanlar da kullanılmıştı ama Putin için artık proaktif politika belirleyen lider denilebilir mi Orta Doğu'da veya Suriye'de?
Rusya aslında Suriye konusunda birçok kez önemli bir aktör olduğunu ortaya koymuştu.
Evet.
Biliyorsunuz kimyasal silahlarla ilgili bundan imha sürecinde de önemli bir rol oynamıştı ve barışçıl bir şekilde Suriye'nin kimyasal silahlarının imha edilmesini sağlamıştı. Burada tabii değişik ülkelerin Suriye ile ilgili farklı beklentileri ve duruşları var. Suriye'de asıl mesele bir meşru hükümet var ve bu meşru hükümete karşı bu hükümeti devirmeye çalışan, başta ılımlı denilen ama ondan sonra giderek radikalleşen çok çeşitli dinci, gerici, bölücü unsurlar var. Dolayısıyla burada Rusya Suriye rejimiyle, meşru hükümetle birlikte uluslararası hukuka da uygun bir şekilde adım atarak ortadaki konuya terör açısından da bakarak sorunu çözmeye çalışıyor.
Evet.
Ve burada da Rusya'nın devlet başkanı da o ifadeyi kullanmıştı, Putin de kullanmıştı. Bir ön alma kavramını kullanıyor. Yani biliyorsunuz IŞİD Rusya'yı da tehdit etmişti. Sıra size gelecekti demişti. Ve Rusya'da bu dinci terörün özellikle Kafkasya'daki bağımsızlık hareketlerine nasıl girdiği, içine yerleştiğini ve nasıl radikal bir terör, dinci terör anlayışıyla ülkenin güneyini kana buladığını görmüştü. Dolayısıyla şimdi tıpkı Amerika'nın Irak'ta ya da Afganistan'da yaptığı gibi Suriye'de bu dinci terörün, Irak ve Suriye ekseninde dinci terörünün kökünü kazıyıp bilahare hem oradaki müttefiklerini daha fazla olumsuz yönde etkilemesini önlemek hem de kendi ülkesine sıçramasını önlemek için bu yola başvurmuş oldu.
Erhan Bey, son sorum olsun, hatta kısa bir değerlendirme de olabilir. Öngörünüz nedir acaba? Yani IŞİD'i bitirecek hareket, en net hareket başladı denilebilir mi bundan sonrası için?
Tabii tek başına Rusya ve Rusya'nın şu çalışması iyi. Biliyorsunuz işte Suriye ile, Irak'la, İran'la
evet.
Bu terörle mücadele konusunda bir platform oluşturuyor. Bu kapsamda ele alındığında olumlu bir sürece bizi götürecektir. Yalnız bu sorunun başka tarafları var. Diğer bölge ülkeleri var. Esad'ı devrilmesini isteyen, Esad'ın bu sürecin Esad'la birlikte gitmeyeceğini savunan maalesef Türkiye dahil birçok ülke var. Dolayısıyla ben şöyle örnek veriyorum. Biz nasıl Türkiye'de 1983'ten itibaren PKK terörünü bir terör olarak, unsur olarak gördüysek, şimdi Esad'a karşı silah çeken ve onu devirmeye çalışan dincileri de aynı şekilde bir terör unsuru olarak görmemiz gerekiyor. Eğer kendi ülkemizdekileri terörist, başkasının ülkesindekileri bağımsızlık savaşçıları ya da işte siyasi talepte bulunan, demokrasi talebinde bulunan kişiler olarak görürsek duruş yerimiz ve bakışımız tamamen çelişkili olacaktır ve maalesef birçok ülkede Türkiye dahil bu şekilde konuya yaklaştığı için bu süreç giderek uzuyor. Rusya'nın dünkü harekatı belki de bu uluslararası koalisyona da bu konuda bir ders vermiş olacak. Hedefleri sağlam istihbari bilgiye dayanığı ve tamamen terörün altyapısını vurucu bir harekatta. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bu tür askeri harekatlar normal iki devlet arasındaki savaşta son derece işe yarar. Yani hatın devletin hava alanlarını, işte elektrik şeylerini, trafolarını, iletişim altyapısını, mühimmat depolarını hepsini imha edersiniz ve onun savaş açısından elini kolunu bağlarsınız. Terörde bu biraz daha anladığım kadarıyla biraz daha kapsamlı ve kara savaşı da gerekiyor ve özellikle de Suriye yönetiminin de desteğini ve onunla işbirliğini gerektiriyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu harekatıyla, bu savaşıyla yeni bir döneme geçildiğini, Rusya'nın önemli bir aktör olduğunu Orta Doğu'da bir kez daha ortaya koyduğunu ve uluslararası toplumunda bundan bazı dersler alacağını umduğumu söylemek istiyorum.
Tabii Beşar Esad açısından da çok farklı bir dönem ya da başka bir perdenin aralandığını söyleyebiliriz. Erhan Bey, çok teşekkürler. Değerli yorumlarınız için iyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
İyi günler.
Konuğumuz 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nden Rusya uzmanı, dış politika uzmanı Erhan Canikoğlu'ydu. Suriye'yi konuştuk ve kan kaybeden IŞİD'i konuştuk. RSFM'de dünyaları değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.